Ayrım 16, Yalancı Tanıklar Kahvesi, Vedat Türkeli, sayfa 154. 4. İki gün sonra kentten ayrılırken kuşkulu mutluluk beklentileri içinde de olsa iyimserdi. Annesini kandırması kolay olmamıştı. Boynunu bükmüştü ama o da mutluydu sonunda. Oğlunun yukarı değirmendeki yiğitliği, kabadayılığı, kentte duyulup her yerde konuşuluyor olması başlı başına onurdu, övünç konusuydu Remziye Hanım için. Muhsin'in her duydukça kızgınlığını artıran gülünç yorum, bir an önce buralardan kaçmasını gerektiren nedenlerin neredeyse başında sayılsa da, terminale gitmek için evden ayrılıp kente daldıklarında, "Vallahi abem, mihanede ağlap duğdu bizim berber musta," dedi Emin. Kente taşınıp dükkan açmış yeni, Muhsin'i göremediğindenmiş ağlap duğması, dayanamamış söz vermiş Emin de. Bir Aras'taki berberin önünde inince Mustafa, "Abem!" diye fırlayıp boynuna sarıldı Muhsin'in. Gözleri yaşlıydı gerçekten de. İçeri almaya kalktı Muhsin'i. "Saçlağına bir darak vurayın abem." "Sağ ol Mustafa'cığım." Geç kalıyorlardı. İçeride oturan hiç tanımadığı müşteriler de kapıya çıkmışlardı. Kasabalı güleç yüzleriyle. Arabaya binerken bir baktı Muhsin. Çevredeki esnaftan da iş yerinden çıkıp Muhsin'e gülerek bakanlar, seslenenler vardı. "Güle güle Muhsin Bey." Bir alkışı eksikti hani. "Herkes seni söyleyip duru kasabada abem. İyi halt ediyorlar mı?" diyecekti Emine. Terminalde ayrılırlarken Emin'in de gözleri doldu dolacaktı. "Dön gel be abem, dışarılarda ne bok var?" diye gülmeye vururken titriyor gibiydi sesi. Katip sabah eve uğramıştı Muhsin'i yolcu etmeye. Hacı Bey amca bugün kente geliyormuş, yazıhaneye dönecekti hemen. Muhsin de annesinin üstelemelerini aldırmadan babasıyla yüz yüze gelmemek için ayrılıyordu bugün. 10.000 lira vermişti Remziye Hanım, kaç kez gözyaşıyla kucaklayıp öptüğü oğluna. Aydana'ya yazıhaneden gönderilen parayı da konuşacaktı hacı babasıyla. Sakın sıkıntı çekmesindi Muhsin. Elinde olmadan seviniyordu ya, bu annesi ahlakını bozmuyor muydu şimdi yani? Yapacağın işlere bağlı oğlum. Evlense, gelip işlerin başına geçse ne iyi olacaktı Muhsin. Gülerek olur demişti Muhsin de. Önce imamın kızını kandıralım da. Sözünü de unutma, altın takacaksın gerdanına. Ne gerdanı, göbeğine, döşüne kadar beşi birlikle donatacaktı gelinini. Gece geç saati bulan konuşmada epey yeni şey öğrenmişti ailesiyle ilgili. Asıl mal mülk tulukçulardandı ya, kuyumcu Sarraf babasının bıraktığı kalıtlarla Remziye Hanım da varlıklıydı bayağı. Hacı nine sağlığında kocasından kalan tüm varlığı kızının üzerine tapulatmış, taşınabilirleri, değerli taşlar, altınlar. İş bankasında Remziye Hanım adına kayıtlı kasada korumaya koydurmuştu. Gerçi kasanın şifresi de mallarının kullanımı da Hacı Bey'deydi ama karısının haklarına saygılı olmuştu o da. Gelir paylarını Remziye Hanım'ın hesabına yatırmıştı. Gece uykuya daldı dalacak durumda dinlemişti böyle bir sürü şeyi. Varını yoğunu oğluna bağışlayacağını duyurmaya çalışıyor olmalıydı kadın. Pek umurundaydı Muhsin'in de. Eve gelişi hiçbir şeye yaramadıysa para sıkıntısından kurtarmıştı. Daha güvenli olacaktı Ankara'da. Sıkıntısı Reyhan'dı şimdi. Daha Ankara'dan ayrılırken dönüşte yaşayacağı mutluluğun esrikliğini hissetmişti. O mutluluğa ne vakit erişeceği de belli değildi. Aklına koymuştu. İlk yapacağı doğru dürüst bir eve geçmek, telefon almaktı. Önce Reyhan gelsindi bakalım, onun evine yerleşirlerdi belki de. Ona danışmadan nasıl yaparsın? Ya ablam kızarsa? Hele bir gelsin, abisini göstereceğim ben o ablama. Ankara'ya indiği sabah valizi evde bırakıp doğru Fide'ye gitti. Ayrıldığı gibiydi her şey. Çocuklarla selamlaşıp arka büroya geçti. Hoca başını kağıtlardan kaldırıp Muhsin'i görünce sevindi. Geldin mi? Geldik hocam, hoş geldin. Sevinçli bir yüzle ayağa kalkıp uzandı Nedim Bey. El sıkıştılar. Anlat bakalım, ne var ne yok? Köyde ne olacak hocam? Mal davar kavgası. Daha ne olsun? Güzel de asıl kavgayı bilen yok ki. Herkes bir yonga peşinde. Gülüyordu hoca. Asıl kavga burada hocam. Sessiz kaldı hoca bir an. Kararan bakışıyla aldı. Ne kavgası? Düpedüz cinayet var burada oğlum. Töpderden bir müdürü vurdular gene. Devrimciymiş. Şimdi sağdan birini vururlar. Tam yoluna soktular ülkeyi. Sessizlik çökmüştü. Konuştukça her şey kararıyor gibiydi. satın alınmış 11 milletvekiliyle kurduğu bu hükümetle yürütemeyecekti Ecevit. Umudumuz Ecevit, dedi hoca acı gülümsemeyle. Anneni mutlu ettin. Ettik de kaygılı biraz. Soru dolu bakıyordu Nedim Hoca. Muhsin gülümseyerek aldı. Sevgilimin kızılbaş olmasından korkuyor. Anlamamıştı hoca. Muhsin patlak veren Alevi-Sünni çatışmalarına değinerek olayı kısaca açıklayınca duraladı. Şakaya gelir yanı yok o işin Muhsinciğim, dedi. Görüyorsun nasıl alçakça kan döküyorlar. Daha da kötüye gideceğe benzer. Aslına bakarsan İslam'ın temelindeki komünal dayanışma ögelerini koruyan yanı var bu heterodoks tarikatların. Alevilik bunlardan, Türklerin de Orta Doğu'da var olan karışık tüm halklarında barbarlık kültürünü de onlar korudular. Uzunca konuşuruz bir gün. Şimdi bankaya gitmem gerek. Kalkıp çıktı hoca. Muhsin telefon için izin isteyip kalmıştı. Önce Sedef'i aradı telefona geçince. İyiydi Hanife teyze. Salih sık geliyordu eve ya, İstanbul'daydı asıl işleri. Epeydir de gelmemişti. Kapatıp yapı işi açtı. Sıçrayacaktı sevincinden. Telefonu kaldıran Salih'ti. Şimdi gelmiş, yerine yeni oturmuştu o da. Yemeğe çıkacak vakit yoktu. Buradaki işleri bitirmeleri gerekiyordu hemen. Akşama toplantı vardı. Sonra da annesine gitmek istiyordu. Yarın öğle yemeğinde buluşalım, olur mu? Olmaz mı, diyecekti. Telefonu kapatırken niye kısındı da, belli etmemeye çalıştığı bir kırgınlık vardı içinde. Kısa da olsa buluşamazlar mıydı yani bir ara? Boş ver. Yarın konuşursunuz. Başka yolu var mı ki? Var, niye olmasın? Gece atlar gidersin. Hanife teyzeyi de görmüş olursun. Onu o da biliyor ama istemedi. Demek ki, yani, evet yani annesini öne sürdü. Sedef'le olacak bu gece. Reyhan burada olsaydı sen ne yapacaktın? Sedef'le Reyhan da aynı değil ama. Sevmiyor ki o. Ne biliyorsun? Şaşırdı. Hiç aklından geçmemişti doğrusu Salih'in Sedef'i sevebileceği. Sonunda erkek bu. Hep de yakınında olmuş bu kadın. Kırığı. Öyle demedi mi? Genel eve gideceğini ya da oturup kendi işini. Saçmalama. Ne çirkin şeyler düşünüyorsun be. İş yok, güç yok. Aklını dona taktın. Oğlan başını kaşıyamıyor işten. Söylediklerine bak. Çıktı Fide'den. İyice sıkılmaya başlamıştı. Ankara'ya dönüş için düşlediklerimiz. Saçma. Neye dayanarak düşlemiştin yani? Uçup gitti. Ne yapacağız bakalım şimdi? Reyhan'ı bekleyeceksin. Ne bekleyeceğim be? Yarını bekliyorum. Salih'le ciddi bir konuşalım. Ben de mi çekip gitsem İstanbul'a? Peki Reyhan? Hemen gitmedik ya. Bir şeyler yiyeyim, gidip bir uyuyayım önce. Dün gece de uyumadık. Yarın olsun bakalım. Ertesi gün öğlene doğru Fide'ye uğrayınca Salih'i aramasını söyledi hoca. Telefon etmiş sabah. Açtı hemen. Öğlende çıkamıyordu Salih. Akşama daha uzun konuşabilirlerdi. Mülkiyelilerde buluşacaklardı. Sevinmişti Muhsin. Nedim Hoca da sevinmişti. Öğle yemeği önerisini yineledi. Olur, dedi Muhsin. Hoca onun çağrılısı olacaktı yalnız. Gülüyordu Nedim Hoca. Ne yapalım? Ağanın eli tutulmaz. Aman hocam, bıktım bu ağa sözünden. Evden onun için kaçtım biraz da. Güldü hoca. Kaçtın, buraya geldin. Burada da ağalığınla yaşayamıyor musun? Bir de siz başlamayın hocam. Salih'ten çektiğim yetiyor. Söyleyin, nerede yiyelim? Rahat konuşabileceğimiz bir yer olsun da. Önemliydi demek. Sıhhiye'de Sağlık Bakanlığı'nın arkalarındaki sokak içinde daha çok akşamları dolan içkili bir lokantaya götürmüşlerdi ya. Kapanmış mıdır acaba? Taksiyle gidip buldular. Kapanmamıştı. Genişçe salonda bir iki masada yiyenler vardı. Sokağa bakan köşede bir yere oturup hemen gelen garsona yiyecek bir şeyler, bir de bira söylediler. Karşılıklı kalınca yol boyu suskunluğa ilk ara veren Nedim Bey oldu. 3 gün önce akşam kapattık. Çocuklar gitti. Tam toparlandım, çıkacağım ben de. Bir sivil girdi içeri. Nedim Bey, 1. şubeye kadar gideceğiz sizinle. Şaşırdım biraz. Karım hasta, bakıcı kadın gider şimdi, evde kimse yok, yarın sabah uğrasam? Olmazmış, aslında bir şey sorup bırakacaklarmış. Bu ağızları bilirim de, ne yapacaksın? Çıktım, cip bekliyordu kapıda. Heyecanla dinliyordu Muhsin, onunla mı ilgiliydi? Hocanın da aklına o gelmiş, değildi. Uzatmadan açıkladı hoca, Mahmut'u soruyorlarmış. Behçet'in yerine gelen çocuk, hem Kürtmüş hem de Aleviymiş. Memurların akşam boş bıraktıkları bir odaya aldılar. 2 saat bekledik orada. Başka bir odaya götürdüler. Masada gençten suratsız biri oturuyor. Sorduğu o bana. Biliyor muydum oğlanın böyle olduğunu? Şaşırdım inan ki. Hiç aklıma gelmedi sormak dedim. Bana ne Kürt oluşundan, mezhebinden. Çalışkan, kasaya bakıyor, hırsızlığı yok. Önemli olan o bizim için. Ondan önce çalışan da öyleymiş. Kürt, Alevi hem de komünistmişler. Behçet'i diyor. Kötü kötü bakıyordu herif. Devleti, ülkeyi çalma peşinde bunlar dedi. Senin 3 kuruşunu ne yapsın? Ne diyeyim bu adama? Bir süre sessiz bakıştık. Şöyle bir yaslandı koltuğuna. Yukarıdan bakışla, üst üste olunca bir uyaralım dedik. Bilmiyordunuz demek. Güzel, artık biliyorsunuz. Soğuk, sessiz bir bakışmadan sonra buyurun diye kapıyı gösterdi herif. Sinirli bir gülümsemeyle, evet dedi, artık biliyorum da ne yapmam gerektiğini bilemiyorum. Sessiz, durgun başladılar yemeklerini yemeye. Mahmut'a söylediniz mi? Söylemedim. İlk kez seninle konuşuyorum. Söylemem mi gerekirdi? İşten çıkaracak mısınız? Nasıl yaparım? Fideyi kapatırım daha iyi. Bu pis heriflerin korkusuyla mı yaşayacağız? Öylece sormuştu. Nedim Hoca'nın o haltı etmeyeceğini iyi biliyordu. Gelen gidenler var mı gene? Türkeş'in hiç duymadıkları bilmem kimin kitaplarını soruyorlarmış 2'de 1. Gözlerinin tutmadığı birileri sağcı, faşist yayınları, dinsel kitapları istiyormuş. Çocuklar tedirgin. Ne yapacaksınız peki? Çatalı, bıçağı bırakıp başını tabaktan kaldırdı. Muhsin'e baktı Nedim Hoca. Sen ne diyorsun? Ne yapmam gerek? Muhsin de bırakmıştı yemeği. Karşılıklı bakıştılar bir an. Vallahi hocam, karar vermek kolay değil. Güzel, her bakımdan yararlı bir iş kurmuşsunuz. Kapattınız burayı, ne yapacaksınız? Gömlek, kravat satacak değilsiniz. Düşünelim, daha güvenli bir yere mi taşınsanız? Güvenli yer kaldı mı? Bu iş her gün biraz daha kötüye gidecek. Görünen o. Bizim o bölgede de sağcıların, faşistlerin borusu mu ötüyor ne? Güvenli dediğin merkez yerler belki. Kızılay, Mülkiyeliler yöresi filan. Kolay mı orada uygun yer bulmak? Kiralar çok yüksek. İyi gidiyor ya, fide yeni doğrultuyor belini daha. Yıllarca borç ödedik. Sessiz kaldı Muhsin. Parasal destek sözü vermek geçti içinden. Belki onu bekliyordu hocada. Ya sözünü yerine getiremezse? Remziye Hanım'ın sıcak anne yüreğinden başka bir güvencesi mi vardı ki? Duyumsamış gibi aldı hoca. Senden para mara isteyeceğimi sanma sakın. Versen de almam. Alaylı gülümseyerek ekledi. Senin durumun düşe kapılma boşuna oğlum. Hacı baban yaşadığı süre benden parlak değil. Ondan sonrası da bilinmez. Muhsin de gülümsedi. Hiç aklına getirmemişti babasının ölümünü. Ne yapardı? Tam bir bilinmezdi gerçekten de. Aman ölmesin hocam dedi. Yaşayıp gidiyoruz işte. Yemeklerine döndüler sessizce. Evi, kasabayı sordu hoca. Nasıl geçmişti? Annesini, köylüleri anlattı biraz Muhsin pek ayrıntıya girmeden. Gülüştükleri oldu. Kimi şeyler değişmiş görünüyordu ya. Parkalıları anlattı. Bir iki delikanlının özentisiydi olsa olsa o da. Kasaba kasabaydı, köy de köydü sonunda. Tepkisi başka oldu hocanın. Olay üstünde durdu, ayrıntılı anlattırıp düşündü uzun uzun. Özenti mözenti dedi. Temelinde ne özenti değil ki bu ülkede. Gene de önemli olay. Bozulur gibiydi Muhsin. Sanki biz bilmiyoruz önemini de. Yemek bitince çıkıp Ziya Gökalp Caddesi'ne yürüdüler. Cebeci otobüsüne gitti hoca. Konuyu düşüneceklerdi. Uygun bir yer içinde güvenli sayılan bölgede bakınacaktı Muhsin. Akşama çok vardı daha. Haftalardır sinemaya gitmemişti. İyi bir film olsaydı bari. Bulvar boyu bakındığı sinemalarda gözünün tuttuğu bir şey bulamamıştı. Şimdi bu sıcakta abuk sabuk filmlere mi kapanacaktı? Bulvarda gezinmekten yorgun, ağır ağır yürüyüp Kuğulu Park'a attı kendini. Ağaçların altındaki banklardan birine oturdu. Serindi. Reyhan ne yapıyordu acaba? Gezinen genç çiftler vardı parkta. O da burada olsaydı şimdi. Olsaydı? Yok, ne yapalım yani? Söylemekle oluyor mu? Bakalım ne vakit arayacak? Babasının ne olduğunu da tam anlayamadık daha. Anlarsın. Yeniden Fide'ye, hocanın durumuna takıldı kafası. Fide'yi o mu devralsaydı acaba? Remziye Hanım'ı kandırırdı nasıl olsa. Bakarsın sevinirdi de. Hiç kuşku yoktu ki daha da artacak her türden belayı göğüslemek gerekiyordu. Değer miydi? Nedim Hoca gibi sabahtan akşama kapanabilir miydi öyle bir yere? Ortaklık mı önerseydi yoksa? Sen otur ben gezeceğim yani. Olayı Salih'le konuşmayı düşünürken daha olumlu karşılaması olasılığıyla sıkıntı basmıştı içine. Reyhan'a hiç söylememeliydi. Öyle bir işe girmesine o isterdi bakarsın. Kendini öylece bıraktığı parkta ara sıra gezinen ak bulutların akışlar gibi sallanan dalların esintisindeki tahtabankta günlerdir köyde, kentte olup biten olayları yeniden yaşarcasına tek tek sorgularken dönüp dolaşıp geldiği Reyhan'dı hep. Kimi sözlerine, davranışlarına baş kaldırmaya kalksa da ta içinden duyduğu mutluluk ağır basıyordu sonunda. Çok da iyi biliyorsun kendini sevdirdiğini piç. İlk duyduğunda ne kadar irkilmişse her anımsadığında esrikeden bir mutluluğun doyumuyla kuşatıyordu şimdi o sözler. Çok sayıda kadın tanımamıştı ya, böyle biri de pek rastlanır türden değil gibi geliyordu. Piyango bize vurdu demek. Güldü. Kadın değil baş belası. Ne kadar isterdi bu gece onunla sabahlamayı. Unutma ablanın sözünü. Patlama, unutur muyum? İlk onu soracağım. Nereden çıktı bu ablalık? Parkta tam bir tembellikle başıboş geçirdiği saatlerden sonra kalkıp ana yola çıktı. Akşamın yeni başlayan tatlı serinliğinde yollara dökülmüş memur kalabalığı arasında ağır ağır indi Kızılay'a doğru. Yüksel Caddesi'nden sapıp mülkiyelilere girdiğinde 8'e yakındı. Salih gelmemişti daha. Kalabalık bahçede kimseye takılmamak için kıyılardan geçip yukarıda gerilerdeki bir masaya oturdu. Biraz sonra da Salih göründü. Gelince kalktı. Kucaklaştılar. Mutlu bir yorgunluk vardı Salih'in gülümser yüzünde. ''Hoş geldin reis.'' ''Ağlıktan kurtulduk, reis mi olduk şimdi de?'' Sessizce gülümsüyordu Salih, hep yaptığı gibi. ''Toprakları dağıttın mı köylüye?'' ''Köylü kendi gelip almadan toprağın dağıtıldığı nerede görülmüş?'' ''İyi bahane bulmuşsun, sen bu kafayla güç kurtulursun ağalıktan.'' Gülüşüyorlardı. ''Senin işler ne durumda?'' Birçok iş yerinde grevler, anlaşmazlıklar vardı İstanbul'da. Bilinçli işçi bulmak ya da çoğu köylü kökenli işçileri bilinçlendirmek ağır, çok güç o ölçüde de önemliydi. Öğrendiler mi de iyi öğreniyorlardı. Bu yolda neler yaptıklarını anlatırken çok az gördüğü biçimde heyecanlanıyordu Salih. Saldırılar olmuş birçok iş yerinde. Bayağı kavgalar çıkmış. Birkaçını pataklamışlar itlerin ya. Pek kötü dövüşçü olmamasına karşın o da epey dayak yemiş. Kafayı gözü kurtarmış. Kurtarmış bereket. Sen anlat diyordu Muhsin'e. Neler oluyor oralarda? Rakılarını çın çın yapıp yudumladılar. Sevinerek aldı Muhsin. Hanife Hanım'ın toplu ev kirasını ödeme zorunluluğunu katmadan para çekmek için kıvırdığı yalanı sezen annesinin sevecen köylü kurnazlığından girip evlenmesiyle gelecek gelinle ilgili güldürücü konuşmalarından başladı. Köyü, düğünü, birbirinden gülünç sonraki olaylarda tipleri tek tek konuşma ağızlarıyla tanıtarak epey ayrıntılı biçimde anlattı. Köylülerin kavgası, cuma namazı yorumları, annesinin duyduklarıyla övünmesi epey güldürmüştü Salih'i. Ancak parkalı delikanlılara takmıştı birden. Neyin nesiydiler acaba? Şoför Emin'den duyduklarını yineledi. Kimsenin de daha çok bildiği bir şey yoktu. Bana biraz oyun gibi geldi Salihciğim. Kalaşnikov'la oyun olmaz oğlum. Vallahi o Kalaşnikov'lar da tahtadandı sanki. Düşünceli bakıyordu Salih. O tehlikeli oyunu oynayacak kim var ki oralarda? Doğuda olur da. Kentteki parkta gece gelip konuşan liselilerden söz etti Muhsin. Öğretmenler filan da var köylerde. Belki onlardan geliyor. Çukurova derler ya, bizde de var öyle yerler. Koca koca topraklar birkaç elde yani. Bizimkiler süt yoğurt kavgasında. Ne bileyim. Öyle başlar Muhsinciğim. Almanya'daki Ergin'i konuştular biraz. İlişki kurmaları iyi olacaktı. Arayacağını umuyordu Muhsin. Fide'deki olayları polisin gözdağı vermesini anlattı. Hem Kürt hem de komünistmiş çalışanların ikisi. Biri tutuklanmıştı. Açıkça söylemese de korkuyordu hoca. Sen biliyor muydun? Biliyorum, Kürttüler. Komünist olduklarını nereden bileceğim? Konuşmadık onlarla böyle şeyleri. Bir suskunluktan sonra dalgın söylenir gibi, Kürtlerden bir şeyler çıkacağı benziyor da ne çıkacak bakalım. Bizim halk uyuyor daha Muhsinciğim. Ne uyuması kardeşim, kuduz gibi birilerine saldırıyorlar baksana, Aleviydi, Sünniydi diye. O uyumak değil mi? Bir an duralayıp aldı Muhsin. Bizim Reyhan'ın ailesine saldırdılar Iğdır'da biliyorsun. Yo, nereden bileceğim? Babası kötü durumdaymış. Almanya'ya götürdü Reyhan. Burada değildim. Görmedim daha ben de. Gelsin öğreneceğiz bakalım. Rakıları yudumlayarak ağır ağır yiyorlardı sessizce. Hocayla ortak olsak ne dersin? Pat diye soru vermişti. Duralayıp baktı Salih. Bilmem, sen korkmaz mısın? Şaşaladı Muhsin. Ne biçim soruydu bu, ne korkması? Dikelir gibi. Anlamadım dedi. Akşamlara kadar oturmak yazıhanede, bana göre değil de. Korkmak yani bize yakışır bir şey mi? Alaylı bir gülümseme vardı Salih'in gözlerinde. Saçmalama dedi. Öyle bir yerde sürekli oturmak heriflere kolaylık sağlar. Güm diye gelip temizlerler istedikleri an. Daha kötüsü bomba korlar, ruhun duymaz. Bunları düşünmeyen devrimciye enayi derler oğlum. 16. ayrımın sonu, sayfa 164.